Satır Arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Satır Arası programında bugün gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Perde arkasını ve satır aralarını hep birlikte okumaya çalışacağız. Türkiye ve dünya gündeminde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelerin satır aralarını program partnerim Fatih Atik'le birlikte okumaya, değerlendirmeye çalışacağız. Tabii Türkiye'nin ve bence dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler. Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelere değerlendireceğiz. Ayrıca Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru demiryolu hattının açılması tarihi anlardan birisiydi. Bu konuyu da değerlendireceğiz. İç siyasette ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamalar var. Bu açıklamalar siyasette tansiyonu yükseltti. Bu açıklamaların ne anlama geldiğini hep birlikte değerlendireceğiz. Sizlere sesimizin ulaşmasına yardımcı olan Ayhan Taşçı kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet Fatih Atık, istersen dünkü tarihi açılışla başlayalım. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Gürcistan Başbakanı Georgi Kvirikashvili ve Özbekistan ve Kazakistan Başbakanlarının katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Bilal Çetin, bu son derece tarihi bir adım. Yani Türkiye'de yıllardan beri konuşulan projelerden bir tanesi. Ben gazeteciliğe başladığımda bu proje konuşuluyordu 20 yıl önce. Bugün gerçekleştirilmesi nasip oldu. Biz de buna tanık olduk. Çok çok önemli. Sadece Türkiye'nin Azerbaycan, Gürcistan'la ilişkileri anlamında değil. Bugün dünya ölçeğinde yaşanan mücadelenin bir parçası aslında bu proje. Nasıl bir parçası? Hep konuşulan Pekin'den Londra'ya demiryolu hattı. Yani ya da Yeni İpek Yolu projesi diye konuşulan. Çin'le Amerika'yı karşı karşıya getiren, hatta İngiltere'nin bu işte dünyanın dengelerini değiştiren bir projenin en önemli bağlantı noktalarından bir tanesi burası. Dün atılan imzalar ve vurulan kazmalarla artık işlem tamamlandı. Evet. Ve hat çalışmaya başladı. Çin'den yüklenen bir mal, hava yolu çok maliyetli, deniz yolu çok uzun ama karayolu, yani tren yolu Pekin'den Çin'de üretilen herhangi bir ürün tren yolu marifetiyle aradaki Hazar Denizi'nde geçtikten sonra buradan Bakü'den yüklenecek. Doğruca Avrupa'ya kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz.
Evet.
Aradaki hatları da Türkiye yapıyor. Hı. Sadece bu Bakü Tiflis Kars hattı değil, yapılan 3. köprü mesela. Boğaz Köprüsü'nden demiryolu hattı da geçiyor. Evet. Dolayısıyla kıtaları birbirine bağlayan bir hattın bir parçası. O anlamda ekonomik değerinin ötesinde siyasi değeri de son derece önemli.
Stratejik değeri.
Stratejik değeri de son derece önemli. Yani 5 ülkenin lideri bu toplantıya, bu törene katıldı. Hep beraber kazmaları vurdular. Dün izledik birlikte. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun ne kadar önemli bir işlem olduğunu söyledi. Toplam ne yani, kadarlık uzunluk biliyor musun? 7000 kilometre.
Evet. Yani bu sadece bir demiryolu hattı açılışı değil. Aslında. Yani Bakü, Tiflis ve Kars'ı birbirine bağlayan bir demiryolu hattı açılışından çok anlamlar, çok ötesinde anlamlar taşıyan bir açılış. Sen konuşma.
Şey var ya, marş, demir ağlarla ördük, evet, yurdu diye. Ana bu yurdu dünyayı, evet, ören bir hat yani.
Sen konuşmanın başında söyledin, ben gazeteciliğe başladığımda bu proje konuşuluyordu diye. Dün açılış töreninde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu konuya dikkat çekti aslında. Dedi ki konuşmasında, bazı yabancı çevreler Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının yapımına inanmıyordu. Fakat üç ülke güçlü irade ve güven olduğu zaman tüm işlerin yapılabileceğini gösterdi. Üç ülke bundan sonra birlikte olacak ve birbirini destekleyecek. Bu proje ekonomik olanaklarımızı arttıracaktır, dedi Haydar İlham Aliyev. Tabii
Haydar Aliyev'i de analım.
Haydar Aliyev'i de rahmetle analım tabii bu arada. Onun da bu projenin hayata geçirilmesinde büyük katkısı ve emeği var. İlham Aliyev'in söylediği çok önemli tabii. Bu sadece Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan bir demiryolu hattı değil. Sen de biraz önce ifade ettin. Ben birkaç teknik bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi sen de söyledin. Çin'den yüklenen mallar demiryolu üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ve Londra'ya kadar ulaştırılabilecek.
Evet.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor tabii bu demiryolu hatta aynı zamanda. Hali hazırda Güney Koridor'da ve Kuzey Koridor'da denizde dahil edildiğinde Çin'den Avrupa Birliği ülkelerine, İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere yük taşıma süresi 45 ile 62 gün arası Fatih Atik.
Evet.
Yani Çin'den yüklenen bir mal Berlin'e, Paris'e, Brüksel'e 45-62 gün arasında ulaşıyor. Deniz yolu da dahil edilirse. Ancak Çin'den gelen yük Bakü, Tiflis, Kars projesinin hayata geçmesiyle birlikte hızlı tren hatlarının da biliyorsun hızlı tren projemiz de var bizim.
Evet. Sivas.
İstanbul-Ankara arası bitti. Ankara-Sivas arası şu anda inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Ve Sivas'tan Kars'a kadar bu hızlı tren hattının da uzatılması planlanıyor. Bu hatların da hizmete girmesiyle birlikte orta koridor üzerinden 12 ve 15 gün içinde.
Müthiş bir şey ya.
AB ülkelerine ulaşacak. Yani Çin'den çıkan bir mal eskisine göre 4'te 1 gibi kısa bir zamanda Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmış olacak. Yani bu hem Çin'i güçlendiren bir demiryolu hattı olacak, hem Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı, Türkiye'yi güçlendiren bir demiryolu hattı olacak, hem Orta Asya ve Asya ülkeleriyle Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri arttıran bir ülke olacak. Stratejik önemi çok büyük bir proje ve çok büyük bir açılış. Tarihi bir açılış. Bu açılışa imza atan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Gürcistan Başbakanını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmek gerekir.
Tabii, kesinlikle. Çok büyük proje bu. Hı hı. Dediğim gibi 3. köprüyü de buna kattığın zaman Türkiye'nin aradaki köprü olma işlevi inanılmaz artık.
Evet.
Sadece Bakü Tiflis-Kars demiryolu değil. Bir proje daha var orada. Yıllar önce gerçekleştirildi. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı var
evet.
Mesela. Yani Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki doğal kaynakları Bakü-Tiflis-Ceyhan tabii petrol boru hattı. Ama bu o hat daha önce çok önce tamamlanmıştı. Şimdi bu hattın tamamlanmasıyla sadece petrol değil. Madencilik, inşaat sektörü,
evet.
Yapım sektörü, konfeksiyon sektörü artık ne kadar ekonominin sektörü varsa bunların malları ve hizmetleri ulaşıma kazandırılacak kısa bir sürede. Sadece o da değil, insan da taşınacak. Yani yanlış hatırlamıyorsam şu andaki hedef 2014'e kadar ya da 2015'e kadar 2024 ve 2025'e kadar 3 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak.
Evet.
Yani insan naklini de hızlandıracak. Bu şu demek, bölge ülkeleri ve Orta Asya'ya bağlantı daha da ucuz ve kolay hale geliyor demek.
Evet, evet.
Karşılıklı beşeri münasebetlerin artması demek. Ülkelerin birbirlerine eklenmesi demek. Hı-hı. Bu projenin önemli bir bölümü Azerbaycan içerisinde. Yani evet. 500 kilometresi aşağı yukarı Azerbaycan'ın içerisinde. 300 Hı-hı. kilometresi de yanlış hatırlamıyorsam Gürcistan'dan geçiyor. Türkiye'de az bir bölüm var.
Tam rakamları vereyim ben Fatih evet. Atik istersen. Toplam uzunluğu 840 kilometre bu hattın. Bakü Tiflis-Kars demiryolu hattının toplam uzunluğu 840 kilometre. 79 kilometresi Türkiye sınırları içinde. 259 kilometresi Gürcistan sınırları içinde. Hı hı. 503 kilometresi de Azerbaycan sınırları içinde.
İki devlet, bir millet derlerdi.
Aynen öyle.
Cumhurbaşkanı ikisi de rahmetli oldu.
Azeri kardeşlerimiz bunu çok kullanırlardı.
Evet, şimdi ben rahmetli Demirel'le o Cumhurbaşkanı iken Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yapmıştım.
Evet.
Haydar Aliyev'i de o zaman takip ediyorduk doğal olarak.
Hı hı.
Azerbaycan'a ilk gidişim Demirel'i takip etmek içindi.
Evet.
Gürcistan'a da öyle gittim. Yine Tiflis'e de hı. Allah rahmet eylesin Demirel'i takip etmek için gitmiştim. O zaman havalimanı açılışı yapılıyordu. Türk bir firma yapmıştı Bakü havalimanını. Orada öyle diyorlardı. İki devlet bir millet diye. Şimdi Türkiye'ye en yakın devlet Azerbaycan.
Evet.
Yani hatta Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen ünlü tarihçi Profesör İlber Ortaylı'nın bir sözü var. Diyor ki Azeri diye bir millet yoktur dedi. Tamam mı? Şunu demek için söyledi onu. Azeriler Türk kardeşim diyor. Türk. Evet. Yani Türk bunlar. Doğru. Yani Azeriler diye bir ifade sonradan uydurulmuş bir şey. Hı hı. Biz de Türk'üz, onlar da Türk. Evet. Bizim iki devlet, bir millet.
Evet.
Yani orası da en yakın olan, bize en yakın Türk kardeşlerimizin kurduğu devlet. Dolayısıyla ilişkilerimizin daha da giderek güçlenmesi, iyileşmesi gerekiyor. Hı. Yani burada iktidarlar veya devlet adamları fark etmiyor. Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Turgut Özal veya başkaları. Azerbaycan demek Türkiye demek. Türkiye demek Azerbaycan demek.
Evet. Dün orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma da bence önemli ve dikkat çekiciydi. Dedi ki kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bir Azeri Türk kardeşlerimiz arasındaki meşhur bir sözü söyledi. Zehmetle yeğilen acı soğan, minnetle yeğilen baldan şirindir. Yani zahmetle yenilen acı soğan, minnetle yenilen baldan tatlıdır derler. Bu proje zahmetle, özveriyle, alın teriyle hayata geçirildiği için gerçekten çok kıymetlidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin tamamlayıcısı niteliğinde birçok hizmeti halka sunduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Marmaray projesini hatırlattı orada. Üçüncü köprünün bunlardan biri olduğunu hatırlattı. Ve bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı projesinde cazibesinin arttığını ifade etti. Tabii Bakü'ye kadar giden demiryolu hattından insanlar ve yükler Hazar Denizi üzerinden Karadeniz, Hazar Denizi üzerindeki limandan karşı tarafa taşınacak.
Orada da çok büyük bir Türkmenistan'da liman inşa edildi.
Orada da çok büyük bir liman inşa edildi ve oradan Orta Asya'ya, ta Çin'e, Pekin'e kadar mallar taşınacak, insanlar taşınacak. Hayaller gerçekleşiyor. Pekin'den Londra'ya diye bir tabir vardır. Bu hayal gerçeğe dönüştürülmüş oluyor. Tabii bu projenin hayata geçirilmesi hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın hem de Gürcistan'ın bir başarısı bence. Komşu ülkelerimiz, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin artmasına da büyük bir yardım sağlayacak, destek sağlayacak. Bölgedeki barış, istikrar, huzur ve ekonomik ticari ilişkilerin artması açısından çok önemli bir proje.
Şu anlamda önemi var. Sadece bölgesel değil. Cümlenin başında söylemiştim. Yani yeni İpek yolu, yeni yol projesi var biliyorsun.
Hı hı.
Ve 3 koridordan oluşuyor. Kuzey koridoru, orta koridor ve güney koridoru diye. Çin'le Avrupa'yı birbirine bağlayan, yani buradaki 60 ülkeyi birbirine bağlayan bir proje. Belki daha fazla sayıda ülke var.
Evet.
Bu dünyadaki ticari rekabeti de çok önemli ölçüde etkileyecek bir proje. Çünkü Çin'in üretim kapasitesini ve büyüme potansiyelini görüyoruz.
Evet.
Yeni seçim yapıldı. Şu anki devlet başkanı tekrar partinin başına geçti. Ve yeni vizyonlarını, büyüme hedefini daha da arttırma olarak açıkladı. Çin'in Avrupa'ya ve Orta Asya'ya, Orta Asya üzerinden, Türkiye üzerinden, Kafkaslar üzerinden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bu kadar kısa sürede mal götürmesi ve tüketim ürünlerini sevk edebilmesi dünya ticaretini inanılmaz değiştirecek bir şey.
Evet.
Yani bu anlamda bu coğrafyada yer alan ülkelerin ekonomileri son derece etkilenecek, olumlu etkilenecek bu işten. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyadaki ticaret hacmi bu bölgeye doğru kayacak. Sadece Çin olarak düşünme. Çin, evet. Rusya, Hindistan. Bunlara bakıldığında 1 milyarlık nüfuslarıyla iki ülke son derece önemli bir ticari partner haline dönüşüyor. Hı-hı. Türkiye'de dünya geneline bakıldığında dünyanın ağırlık merkezi de giderek Pasifik coğrafyasına kayıyor. Deniz yoluyla ulaşmaktan, hava yoluyla ulaşmaktansa bu yol çok daha rentable bir hale geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu proje tamamlandığında Asya'nın, Uzak Asya'nın, Orta Asya'nın ve Türkiye'nin bulunduğu merkezin ağırlığı dünya ölçeğinde son derece artacak. Sadece 3 ülke arasındaki ticaretten bahsetmiyoruz yani.
Evet.
Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de etkilemeye çalıştığı, hı hı, ve belki de bugünkü savaşların ve mücadelelerin üzerinde oynandığı en önemli projelerin başında geliyor. 3 ülkenin bunu gerçekleştirmesi Yeni İpek Yolu projesinin en önemli ayaklarından bir tanesi.
Evet. Dünkü açılışa Özbekistan ve Kazakistan başbakanları da katıldı. benim bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Gürcistan Başbakanı katılacaktı sadece. Ama daha sonra Özbekistan ve Kazakistan Başbakanlarının da katılması, Özbekistan ve Kazakistan'ın da bu projeye verdikleri önemi gösterme açısından önemli bir gelişme.
Ona bir ilave yapayım. Şimdi evet. Bugün mesela Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şube açıyor.
Evet.
Oradaki Türkiye bankacılık sisteminin ağını geliştiriyor. Bir anlaşma daha yapıldı. İki gün önce Özbekistan Cumhurbaşkanı buradaydı.
Evet, onu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda hala Bakü'de. Bugün de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili görüşmeler, ikili işbirliği ve yüksek düzey işbirliği toplantısı gerçekleştiriliyor Türkiye ile Azerbaycan arasında. Bu toplantılar hala Bakü'de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bakanlardan oluşan büyük bir heyet Azerbaycan'da şu anda.
Hı hı. Geçen hafta burada önemli bir ziyaretçi daha vardı. İslam Kerimov'un Özbekistan Devlet Başkanı'nın evet. vefatından sonra yeni seçilen Cumhurbaşkanı buradaydı.
Evet.
18 yıl aradan sonra ilk defa bir Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etti.
Evet.
Ve orada çok önemli anlaşmalar imzalandı. Bir tanesi de Ziraat Bankası Özbekistan'da %100 Türk sermayesiyle kendi müstakil bankasını kuracak.
Hı hı.
O eğitim faaliyetleri, ekonomik faaliyetler Özbekistan'la da yeniden canlanıyor. Yani bir ara sıkıntılar olmuştu ama evet. şu anda yani Türkiye'nin potansiyeli inanılmaz genişliyor.
Hı hı.
Günümüzde ekonomide bir sıkışma var. Bir takım Türkiye üzerine oynanan oyunlar var. Dünyadaki gerginlik ve çatışmalı atmosfer nedeniyle bazı olumsuz gelişmeler ne yazık ki yaşanıyor. Ama bakıldığı zaman tüm bu projeler hepsi gelip Anadolu'da birleşiyor.
Evet.
Anadolu'nun kolları uzanıyor gittikçe. Yani bu demir ağlarla örüyoruz ya.
Evet.
Bu kolları giderek Orta Asya'ya doğru uzanıyor. Orta Asya'nın kolları da Türkiye'ye uzanıyor. Evet. Aradaki bu bağlantı çok önemli. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte inşallah çok daha güzel günleri göreceğiz.
Fatih Atik, sen iyi hatırlattın. Ben unutmuştum Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın geçen haftaki Türkiye ziyaretini. O ziyaret de tabii tarihi önemi bulunan bir ziyaret. 18 yıl aradan sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ve Ankara'yı ziyaret etti. Ve o ziyaret de Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından çok tarihi bir ziyaret oldu bence. Özbekistan Cumhurbaşkanı Cevat Mirziyoyev'in açıklamaları da çok önemliydi bence. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ortak basın toplantısı düzenlediler. Ve orada yaptığı açıklamalar Türk kamuoyu tarafından da dikkatle takip edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın samimi bir havası, konuşmalarındaki samimi ifadeleri de dikkat çekti. Hatta ben şöyle bir itirafta da bulunmak istiyorum. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini hepimiz anladık. Aslında tercümeye gerek yoktu. Özbek kardeşlerimizin Türkçesiyle bizim Türkçemiz arasında ne kadar bir benzerlik ve yakınlık olduğunu da bu vesileyle görmüş olduk.
Bizim Türkçe belki daha bozuk.
Evet, bizim Türkçe daha bozuk. Onlar biraz daha saf Türkçe kullanıyorlar. Ve onların ne kadar bize yakın bir dil kullandıklarını, bizle aynı dili kullandıklarını görmüş olduk. Hatta bence tercüme edilmeseydi daha iyiydi. Tercümede bile hatalar oldu.
Bak, çok enteresan şeyler var. Birbirinden farklı konuşuyoruz ama. Şimdi iki gün önce Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı heyetinde yer alan Bekir İzzet Begoviç buradaydı.
Evet.
Ondan sonra sayıyorum. Ukrayna'ya bir ziyarette bulundu Cumhurbaşkanı ve
evet.
Kırım Türklerinden iki kişi, iki önemli isim Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle serbest bırakıldı.
Evet.
Onlar bile inanamıyorlardı yani serbest kalacaklarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle serbest
Hatta
kaldılar.
Hatta Ukrayna Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür etti.
Şimdi Rusya ile ilişkiler iyi. Çok şükür iyi gidiyor. Bak, bugün Azerbaycan, Gürcistan ve
Bakü,
Özbekistan'dan bahsediyoruz.
Evet.
Ondan önce Kazakistan'la ilişkiler zaten çok iyi.
Cumhurbaşkanı Sırbistan seyahati var.
Yani bu ilişkilere bakıldığı zaman
evet.
her şey olumsuz gidiyor gibi görünse de realde yani aslında göründüğü gibi olmadığını anlıyoruz.
Hı hı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin eli kolu etki alanı son derece genişliyor.
Evet.
Bugün içinde bulunduğumuz yabancı ülkelerin uzaklardan gelip, Atlantik ötesinden gelip bizim bölgemizi karıştırmasalar, Türkiye'nin nasıl istikrarlı bir şekilde bu coğrafyaya hakim olacağını da görüyoruz.
Evet.
Bugün bak, Irak'la ortak operasyon yapıldı. Habur sınır kapısı
Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin de geçen hafta Türkiye'de olduğunu da hatırlatalım.
Onu da hatırlatalım.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la
görüştü. Ondan sonra da şuraya bağlayalım. Yani ben bağlayayım, sen genişletebilirsin de. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyordu ki.
Oraya geçmeden önce İbadi'nin ziyareti de çok önemli. Sen biraz önce hatırlattın. Bugün Habur sınır kapısında bir operasyon gerçekleştirildi ve sınırın öbür tarafı peşmergeden alınarak Irak Merkezi Hükümeti'ne teslim edildi.
Aynen.
Bu gelişme de önemli bir gelişme ve Barzani de 1 Kasım'dan itibaren görevi bırakacağını açıkladı. Türkiye, Irak ve İran arasındaki iyi ilişkilerin, alınan ortak tedbirlerin neticesinin nasıl olabileceği görülmüş oldu. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Barzani, Dimyat'a birinci giderken evdeki bulgurdan oldu. Başkanlığı da kaybetti. Türkiye, Irak ve İran arasındaki iyi ilişkiler netice verdi.
Öyle. Şuraya bağlayacaktım evet. Ben de. Daha önce yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu diyordu ki, Türkiye Cumhurbaşkanı ile kimse aynı karede görünmek istemiyor diyordu.
Evet, öyle bir açıklama.
Şimdi şunları sayınca zaten yani ne olduğu ortada.
Ama zaten Sayın Kılıçdaroğlu o açıklamayı yaptığı zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Birleşmiş Milletler'deydi değil mi?
ABD Başkanı Trump'la fotoğraf verdi o gece. Yani o açıklama yaptığının gecesinde o fotoğraf verildi. Yan yana gelmek istemediği dediği kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyor. Dünyanın süper gücü olarak nitelendirilen ABD Başkanı'yla bir araya geldi. Ben de şuraya bağlamak istiyorum Fatih Atik izninle. Dün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı tarihi bir proje. Demir İpek Yolu olarak nitelendirilen bir projenin açılışı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Gürcistan Başbakanı, Kazakistan Başbakanı, Özbekistan Başbakanı törene katılıyor. Türkiye için tarihi bir proje, Türkiye için tarihi bir gün. Evet. Ve CHP parti sözcüsü Tekirdağ'da meydanda halka hitap ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili hakaretvari ifadeler kullanıyor. Hakaretvari açıklamalar yapıyor. Hakaretvari söylemlerde bulunuyor. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve bölge için tarihi bir projenin temelini atarken ana muhalefet partisinin sözcüsü ise Tekirdağ'da bu tür söylemlerde bulunuyor. Burada ifade etmek istemiyorum tabii hangi söylemlerde bulunduğunu dinleyeceğim.
Söyleyeyim ya. Hatta ben telefon çekmiyor. Telefonumda da vardı. Ses kaydı da vardı da.
Aha.
Şimdi dinletmek istemiyorum. Açamadım. Burada tam çekmiyor telefon.
Evet.
Faşist diktatör diyor.
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Yani faşist diktatör dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de o gün tarihi bir projeye imza atıyor. Tarihi bir açılışa imza atıyor. Üç ülkenin tarihi bir projesi. Hatta üç ülkenin de değil. Senin de söylediğin gibi bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren bir projenin açılışını yapıyor. Ama ana muhalefet liderinin sözcüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili faşist diktatör söyleminde bulunuyor.
Yani bunu ben anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Yani şimdi diktatörlükle faşizm terimlerini okusunlar şeyden. Türkçe dil sözlüğünden açsınlar, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden faşizm nedir, diktatörlük nedir diye bir baksınlar, tamam mı?
Evet.
Eğer bunların tanımlarını değiştirdiyse CHP, o zaman onlara hak verelim.
Hı hı.
Ama yani bizim okuduğumuz, bizim bildiğimiz terimlerle CHP'nin söylediği şeyler birbirine uymuyor. Yani CHP bugün bu ülkede diktatörlük olsaydı CHP'li Bülent Tezcan bu sözleri söyleyemezdi.
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu o sözleri söyleyemezdi. Hepsini mahkemeye bile çıkartmadan cezaevine gönderirlerdi.
Hı hı.
Yani biz de buralarda bunları konuşamazdık. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Oradan öteye geçiyorum. Ben daha bugün baktım, tamam bak. Bugün bir açıklama okudum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın dışında bir Genel Başkan Yardımcısı daha var. İsmini...
Aykut Erdoğdu.
Yok. Erkan Akgüner miydi?
Erdal Aksünger.
Erdal Aksünger. Evet. Özür diliyorum dinleyicilerimizden de hatırlayamadım.
Hı hı.
Erdal Aksünger'in bir açıklaması var bugün. Diyor ki, PYD bir terör örgütü değildir. Tamam mı? PYD bir terör örgütü değildir. Daha önce Sezgin Tanrıkulu demişti ki PYD özgürlük savaşçısıdır, terör örgütü değildir.
Evet.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki YPG, bak evet. YPG terör örgütü değildir. Eline silahlı eylem yapmıyorsa terör örgütü değildir. Onlar vatanlarını savunan gruplardır dedi.
Evet.
Şimdi bu üç açıklama aynı örgütten bahsediyor. PYD ve YPG. Kim bunlar? PKK'nın Suriye'deki uzantıları değil mi?
Evet.
Rakka operasyonundan sonra Öcalan'ın posterlerini açanlar bunlar değil mi?
Evet.
Şimdi sen faşist diktatör diyorsun Cumhurbaşkanı'na. delikanlı katillere de terör örgütü demiyorsun. Ya böyle bir siyaset olmaz.
Bu ne periz, bu ne lahana.
Bu ne lahana turşusu. Yani böyle bir şey olmaz. Hatta bak PYD'yi de demiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CNN televizyonundaki açıklamasını dinledim özellikle. YPG terör örgütü değildir diyor. YPG dediğin Amerika'nın binlerce tır dolusu silah gönderdiği, konteyner dolusu silah gönderdiği ve Rakka'da Öcalan posterleri açan, terör örgütü elebaşının posterlerini açan örgüt. Bunlara terör örgütü demiyor, diyemiyor. Kalkıyor geliyor, senin anlattığın sabahtan deminden beri konuştuğumuz işlemleri yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faşist diktatör diyor. Yani bunlar ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum yani.
Şimdi CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın sözlerine tepkiler de gecikmedi Fatih Atik. Sen de takip ettin.
Evet.
İlk tepkiyi hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ verdi. Dedi ki Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir dedi Bozdağ. Ve sözlerinin devamında şunları söyledi Bekir Bozdağ. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. CHP geleneğinde halkın seçtiklerine karşı büyük bir tahammülsüzlük, büyük bir düşmanlık hissi var, bunu görüyoruz. Rahmetli Menderes'e diktatör dediler. İdamını bir kısmı alenen, bir kısmı sessizce alkışladılar. Halkın adamı rahmetli Özal'a da aynı şekilde saldırdılar. Onu da itibarsızlaştırmak için aynı şeyleri yaptılar. Ve şimdi de Türkiye Cumhuriyeti halkının tarih boyunca ilk defa doğrudan doğruya seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye aynı şekilde saldırmaktadırlar dedi Bekir Bozdağ. Ve şunu söyledi, şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki Türkiye'de tek faşist parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu Bekir Bozdağ'ın tepkisi. Bugün de Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında çok sert tepki gösterdi ve AK Parti grup toplantısında Başbakan Binali Yıldırım CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ı hedef alarak dedi ki parti sözcüsü değil parti sövücüsü.
Evet.
İfadesini kullandı Başbakan Binali Yıldırım. Tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ne yapacağı herkes tarafından merakla bekleniyordu. Acaba Bülent Tezcan'ın bu sözlerine tepki mi gösterecek yoksa o sözleri tekrar mı edecek diye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bülent Tezcan'ın bu sözlerini tekrar etti.
Evet.
Kamuoyunu yanıltmadı aslında. Beklenen bir tavırdı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Tabii bu açıklamaların ardından AK Parti sözcüsü Mahir Ünal kameraların karşısına geçti. Ve Mahir Ünal da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu diktatör söylemini geçmişte Turgut Özal'a da yaptılar.
Evet.
Ben gazete manşetlerini hatırlıyorum. Hatta hiç unutmuyorum. Özal diktatör. Böyle bir manşet vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi o zaman SHP'ydi galiba. SHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Şu anda hastanede tedavi görüyor. Sayın Deniz Baykal'a da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sayın Deniz Baykal'ın bir sözü ve gazetelerde manşetti Özal diktatör. Yani CHP-SHP geleneğinde böyle bir şey var. İktidarda olan kişilere diktatör iftirasında söyleminde bulunmak şeyi CHP geleneğinde var. Ama tabii bunlar ne kadar milletimizin nazarında dikkate alınıyor onu seçimlerde her zaman gördük. Özal'a diktatör dediler ama millet Özal'ı yine iktidara getirdi. Menderes'e diktatör dediler. Menderes 3 seçimde iktidara geldi. Darbeyle Menderes'i iktidardan indirmek zorunda kaldılar. Menderes'i idam ettiler. Ama millet yine Menderes sevgisinden vazgeçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu söyleminden vazgeçmesi lazım. Tabii bu söylem geçmişte de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için geçmişte de gündeme getirilmişti hatırlarsan.
Hı hı.
Gezi Parkı eylemleri öncesinde sık gündeme getirildi. 15 Temmuz öncesinde sık gündeme getirildi. Aslında CHP bu söylemle Batı'ya bir mesaj vermeye çalışıyor. Ama yanlış yapıyor. Bu yerli bir söylem değil, milli bir söylem değil. Siyasi nezakete, siyasi üsluba, siyasi ahlaka, siyasi seviyeye uyan bir üslup değil. Ben CHP yöneticilerinin bu üsluptan vazgeçmeleri gerektiğini ifade etmek isterim.
CHP yöneticileri bu üsluptan vazgeçmez. Neden vazgeçmez biliyor musun? Çünkü bu üslup FETÖ üslubu, FETÖ. Bugün FETÖ'cülerin sosyal medyada yaptıkları mesajlara bak. Hı hı. Ondan sonra Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde yaptıkları yayınlara bak. Recep Tayyip Erdoğan'dan aynı ifadelerle bahsediyorlar.
Evet.
Türkiye'de hukuk yok. Türkiye'de tek adam rejim var. Türkiye'de diktatörlük rejim var. Söyledikleri sabah kalkıyorlar bunu söylüyorlar. Akşam yatana kadar bunu tekrar ediyorlar. Avrupa ülkelerini ve Amerika'yı da bu sözlerle dolduruyorlar ve yanlış yönlendiriyorlar. Evet. CHP'nin söylemlerine bakıyorum. Aha. 15 Temmuz öncesinde de sonrasında da FETÖ söyleminden başka bir şey çıkmıyor CHP'lilerin ağzından. Yani siyaset üretemedikçe, alternatif oluşturamadıkça yaptıkları tek şey var. Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmak.
Evet.
Kardeşim anlamadı bunlar. Bunlar ne siyasetten anlıyorlar ne başka bir şeyden anlıyorlar Bilal. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a saldıra kaybettiğiniz 8. 9. seçim oldu.
Aslında vazgeçmişlerdi bir ara hatırlarsan. Ne zaman vazgeçmişlerdi? Referandum öncesinde vazgeçmişlerdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine ilişkin referandum öncesinde CHP'nin söyleminde bir değişiklik olmuştu hatırlarsan.
Evet.
Demişlerdi Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanmayalım. AKP demeyelim, AK Parti diyelim. Ondan sonra şeklinde söylemler geliştirmişlerdi. O zaman böyle bir söylemle oy kazanabileceklerini düşünmüşlerdi. Ve
O strateji başarılı oldu bence.
O strateji başarılı oldu aslında. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarını birleştirdiler. Ve yumuşak bir söylemle oylarını da arttırdılar aslında biraz.
Evet.
Ama şimdi tekrar o eski söyleme geri döndüler. Yani hakaretamiz ifadeler içeren söylemlerine geri döndüler. Bu söylem aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kaybettiren bir söylem. Ama niye ısrarla bu söylemde ısrar ediyorlar? Senin de söylediğin gibi bence dışarıya mesaj veriyorlar. Bugün AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ona dikkat çekti. Batıya ve yurt dışına mesaj gönderiyorlar. Bu söylemlerin asıl amacı yurt dışında Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz bir algı oluşturmaya yönelik bir söylemdir dedi. Ama tabii bu söylemle başarılı olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Gezi Parkı eylemlerinde başarılı olamadılar. 17-25 Aralık'ta başarılı olamadılar. 15 Temmuz'da başarılı olamadılar. Yani Recep Tayyip Erdoğan hakkında ne kadar kötü, hakaretamiz söylemde bulunursanız bulunun. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor kardeşim. Siz ne yaparsanız yapın seviyor. Ve size yedirmiyor Recep Tayyip Erdoğan'ı. 17-25 Aralık'ta yedirmedi. Gezi Parkı eylemlerinde yedirmedi. 15 Temmuz'da yedirmedi Recep Tayyip Erdoğan'ı. Bundan sonra da yedirmez zaten. Bundan vazgeçmeleri lazım. Bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan'la ve AK Parti iktidarıyla mücadele etmeleri mümkün değil.
Değil. İşte sebep nedir? Sebep şu. CHP yönetimi doğru düzgün siyaset oluşturamadığı için.
Evet.
AK Parti. Ya böyle bir şey yok Bilal. Yani bak ikimiz de gazetecilik yapıyoruz. 20 yılı geçti. Yani kaç tane farklı parti ve lideri gördük. 15 yıldır iktidarda olan ve her açıdan yıpranmışlık yaşayan, doğal olarak yıpranan bir parti var. Yani eleştirilebilecek çok fazla konu var.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani CHP'nin argüman geliştirmesi için elinde çok fazla done var bence. Hı hı. Yani doğaldır yani 15 yıl iktidarda kalan bir partinin mutlaka bir takım eksiklikleri, yanlışlıkları vardır. Evet. Bunların üzerinden ya da onların boşalttığı, başarılı olamadığı alanlarda senin ortaya bir takım projeler sürmen lazım ki vatandaş seni tercih etsin, sana iktidarı teslim etsin. CHP bunu yapmak yerine AK Parti'nin başarısız olduğu alanları tespit edip onlar üzerinden halka dokunmak yerine sabah akşam yatıp kalkıp Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriyorlar, ona çakıyorlar, evet. Onu gündemde tutuyorlar. Yani bunun artık prim yapmayacağı ortada. Ama ben başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi daha vardı. Ben terörü 4 yılda çözerim diyordu bundan önceki süreçte. Ondan sonra ve devamında başka şeyler de söyledi. Ve iktidarı bana teslim edin dedi. Daha demokratik bir yapı kuracağını söyledi. Uluslararası ilişkilerde yurtta sulh, cihanda sulh'tan bahsetti. Daha böyle uyumlu bir politika izleyeceğini falan söyledi. Bu mesajların tamamının ben uluslararası mesajlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani tamamen Atlantik ötesine dönük mesajlar verdiğini düşünüyorum.
Evet.
Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın ürettiği, yürüttüğü milli ve yerli politikalarla Atlantik ötesindeki ülkenin politikaları birbirine uymuyor.
Evet.
Kılıçdaroğlu da diyor ki 4 yıllığına bana bu memleketi teslim edin. Ben sizin politikalarınızla paralel bir siyaset yürüteceğim demeye başladı. Ondan sonra bu aşamaya geldik. Tekrar Tayyip Erdoğan'a hedef aldılar. diktatör söylemiyle ve erken seçim çağrısı yapmaya başladılar. Evet. Şimdi AK Parti'nin oylarında düşüş olduğu anlayışıyla hareket edip AK Parti'yi seçim sandığına çekmeye çalışıyorlar. Evet. Ama bu politikalarının da ben tutacağını zannetmiyorum. Evet. Çünkü bunun tutmayacağı nereden belli? Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi içerisinde başlattığı değişim dönüşüm hareketinden belli. Ve yaptığı açıklamalarla da seçimlerin öne getirilmeyeceğini net bir şekilde söyledi.
Evet.
En azından yerel seçimlerle ilgili böyle bir sıkıntı yok. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de aynı şeyi söyledi. Yani 2019'da evet. iki seçim birden yapacağız dedi. CHP bence de ben bu noktada da yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani alternatif politika üretmek yerine Tayyip Erdoğan'ı hedef almaları CHP'ye oy kazandırmadı bugüne kadar. Bundan sonra da kazandıracağını zannetmiyorum. Evet. Ama demin söylediğim şeyi tekrar ederek cümlemi bitireyim. PKK'ya, düzeltiyorum, PYD'ye, YPG'ye, bunlar PKK'nın Suriye'deki uzantıları.
Evet.
Terör örgütü diyemeyen bir ana muhalefet partisinin sözcüleri, genel başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyor.
Evet.
Yani böyle bir şey kabul edilebilir değil.
Evet.
Bunu her yerde anlatıyorum, her yerde tekrar ediyorum. Yani bu milli bir duruş da değildir.
Evet.
Cumhuriyeti kurduğunu ilan eden parti, Cumhur'un temsilcisi, en önemli temsilcisi olan Cumhurbaşkanı'na bu şekilde hitap edemez. Bunun evet. bedeli ağır olur.
Tabii Fatih Atik, süremiz bitti ama AK Parti'deki değişim süreci de devam ediyor. Geçen hafta konuşmuştuk burada Büyükşehir Belediye Başkanları'nın istifası konusunu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek cumartesi günü istifasını açıkladı. Daha önce de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etmişti. Ve dün de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Belediye Başkanı'na istifa etti. Aynı zamanda AK Parti'den de istifa etti Ahmet Edip Uğur. Böylece AK Parti'de Büyükşehir Belediyelerindeki değişim süreci tamamlanmış oldu diyebiliriz.
Bilmiyorum. Diyemeyiz belki.
Tabii bundan sonra değişecek belediye başkanları olacak mı olmayacak mı onu zaman içinde göreceğiz. Ama 6 belediye başkanı denmişti ilk başta. O belediye başkanlarının istifa süreci tamamlandı. 2019 yerel seçimleri öncesinde AK Parti kan tazelenmesini, kan değişimini gerçekleştirmiş oldu. 2019 yerel seçimlerinde bunun yansıması nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte, teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ve ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta Satır Arası programında buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz.
Satır Arası.